Selam, bugün senin için oldukça ilginç, hatta belki biraz kafa karıştırıcı bir konuya dalıyoruz. Üçüncü Roma kavramı ve bunun son zamanlarda Türkiye ile nasıl ilişkilendirildiği meselesi. Belki ilk kez duyuyorsun, belki de hani bir yerlerden kulağına çalınmıştır. Elimizdeki temel kaynak Arslan Küçükyıldız'ın bir analizi. Bu analiz, yani kavramın kökenlerini, ne anlama geldiğini ve neden şimdi Türkiye gündeminde yer bulduğunu inceliyor. Amacımız bu üçüncü Roma fikrinin arkasındaki katmanları birlikte aralamak. Hazırsan başlayalım o zaman.
Harika bir başlangıç. Şimdi bu kavramı tam yerine oturtmak için çok kısa bir tarih turuna çıkalım istersen. Genelde kabul gören sıralama şöyle. Birinci Roma, hepimizin bildiği Antik Roma İmparatorluğu. İkinci Roma ise Doğu Roma, yani Bizans. Merkezi Konstantinopolis'ti ve tabii 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.
Tamam, bu ilk ikisi gayet net. Peki ya 3. Roma, bu nereden çıkıyor tam olarak?
İşte işin geleneksel kısmı burada başlıyor. Tarihsel olarak 3. Roma iddiası hep Moskova ile anılmıştır. Bizans düşünce, Rus Ortodoks Kilisesi ve Çarlık Rusyası, Konstantinopolis'in fethinden sonra dedi ki Ortodoks Hristiyanlığın ve aslında Roma'nın gerçek mirasçısı biziz. Yani meşhur Moskova 3. Roma'dır, dördüncüsü olmayacaktır tezi tam da buradan gelir. Temelde Bizans'ın dini ve siyasi mirasının devamı iddiasıdır bu. Aslında Hristiyanlıkla ilgili bir devamlılık.
Çok ilginç. Yani aslında kökeni Rusya'ya ait bir iddia bu tarihsel olarak. Peki nasıl oluyor da bu kavram şimdi Türkiye için konuşulmaya başlanıyor? İşte burası gerçekten merak uyandırıcı. Analiz diyor ki son yıllarda Türkiye'deki bazı siyasi ve tırnak içinde entelektüel çevreler, hatta kimi İslamcı muhafazakar isimler bu 3. Roma bayrağını Türkiye, özellikle de İstanbul için taşıyorlarmış. Hani Osmanlı padişahlarının kullandığı Kayseri Rum, yani Roma İmparatoru unvanı var ya, işte ona göndermeler yaparak Türkiye'ye yeni bir tür imparatorluk misyonu biçildiği imaları yapılıyormuş.
Kesinlikle analiz tam da bu noktadaki gerilime dikkat çekiyor zaten. Bak, bir yanda Osmanlıcılık dediğimiz bir şey var. Kökleri Türklük, İslam yani hilafet ve Doğu medeniyetine dayanıyor. Diğer yanda ise Roma İmparatorluğu mirası. Ki bu da temelde yani Hristiyan bir dünya imparatorluğu vizyonu demek. Bunlar tarihsel olarak pek de aynı kefeye konulacak şeyler değil aslında. Ancak Küçük Yıldız'ın analizi günümüzde bazı çevrelerin bu iki farklı mirası sanki birleştirmeye çalıştığını söylüyor. İstanbul'u hem bir hilafet merkezi hem de Roma'nın varisi gibi gösterme çabası var gibi. Daha geniş bakarsak bu durum tarihsel bir temelden çok günümüzdeki siyasi duruşu güçlendirme çabasına, yani bir tür jeopolitik meşruiyet arayışına benziyor sanki.
Ama bu birleştirme çabası biraz yani tuhaf değil mi? Hem Müslüman kimliği öne çıkaracaksın hem de kökeni Hristiyanlığa dayanan bir Roma İmparatorluğunu sahiplenme iddiası. Bu nasıl oluyor?
İşte analizin altını çizdiği temel çelişki de tam olarak bu. Evet, hem İslami bir kimlik vurgusu yapıp hem de Hristiyan kökenli bir imparatorluk mirasına talip olmak, bu durum yazarın da belirttiği gibi ciddi bir tutarsızlık barındırıyor içinde.
Ve belki de işin en çarpıcı yanlarından biri şu, analiz öyle diyor, Türkiye'deki halkın yani Türk ve Müslümanların kahir ekseriyetinin ne bu 3. Roma kavramından ne de Osmanlıcılık maskesi altında yapılan bu Romacılıktan haberi bile yokmuş. Yani sanki bir vitrinde Osmanlı mirası sunulurken arka planda halkın pek de bilmediği bir Roma mirası sahipleniliyor gibi bir durum var. Yazarın sorduğu o çarpıcı soru durumu özetliyor gibi geldi bana. Türk kaşığı ile ecnebi herzesi mi yediriliyor? Yani bize ait olmayan bir fikir bize aitmiş gibi mi sunuluyor acaba?
Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Peki bu fikirleri kimlerin dile getirdiği konusunda analiz ne diyor? İsim veriyor mu?
Analiz birkaç isme ve eğilime işaret ediyor, evet. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun sıkça kullandığı medeniyet havzası merkezi söylemi ve İstanbul'a biçtiği özel misyon, bunlar örnek gösteriliyor. Sonra bazı TRT dizilerinde görülen tarihsel anlatılar, İbrahim Kalın'ın özellikle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması sürecindeki o medeniyet mirası vurguları, Yasin Aktay gibi isimlerin yazıları ve sosyal medyadaki bazı paylaşımlar da örnek olarak veriliyor. Tabii bunlar sadece kaynağın işaret ettiği örnekler, onu belirtmek lazım.
Anlıyorum, anlıyorum. Sonuç olarak peki Arslan Küçük Yıldız'ın analizi nereye varıyor? Bu üçüncü Roma söylemini nasıl değerlendiriyor? Analiz temel olarak şunu söylüyor. Bu söylem tarihsel bir gerçekliği yansıtmaktan çok daha öte, günümüzdeki güç ve etki alanlarını genişletme çabalarını yansıtan daha çok sembolik ve ideolojik bir inşa çabası. Yani Osmanlı vizyonuyla Roma vizyonunu birleştirme fikrinin ne İslami düşünceyle ne de tarihsel gerçeklerle tam olarak uyuşmadığını belirtiyor. Ve bu durumun tarihsel hafızayı bulandırma hatta kültürel kimliği güncel siyasi hedefler için bir araç gibi kullanma riski taşıdığını vurguluyor. Bu da şu kritik soruyu akla getiriyor aslında. Tarih ulaşılmak istenen bir hedef mi yoksa sadece hedefe ulaşmak için kullanılan bir araç mı?
Çok düşündürücü. Peki, tüm bunlar senin için ne ifade ediyor? Şöyle bir baktığımızda, karşımızda Türkiye'nin rolüne dair oldukça karmaşık, potansiyel olarak kendi içinde çelişkili ve analize göre temsil ettiği iddia edilen halkın pek de farkında olmadığı bir fikir duruyor. Bu derinlemesine inceleme bize şunu gösteriyor galiba, bazen çok tarihsel gibi görünen anlatıların kökleri aslında ne kadar güncel ve politik olabiliyor, değil mi?
Kesinlikle. Siyaset ve tarih iç içe geçmiş durumda.
Ve işte sana üzerinde düşünebileceğin son bir nokta. Analiz, bu tür söylemlerin bazen Roma kulübü gibi kaynaklardan da beslenebileceğini ima ediyor. Ki bu Roma kulübü, hani küresel sorunlara odaklanan uluslararası bir düşünce kuruluşu. Yani doğrudan milli veya dini bir yapı değil. Yazar bir sonraki yazısında bu konuya gireceğini belirtiyor. Bu da şu soruyu akla getiriyor tabii. Ulusal kimlik, gelecek vizyonu gibi sunulan bu büyük anlatıların ardında bizim farkında olmadığımız başka ne gibi küresel dinamikler veya dış etkiler olabilir? Üzerine kafa yormaya değer bir soru, öyle değil mi?